Ayrım 41, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 405. 31. Bölüm. Dur diye bağırdı bir adam arkadan. Pino irkildi. Neredeyse bütün dengesini kaybedecek, neredeyse trabzandan düşecek, neredeyse taş piyazaya ve ölüme 30 kat yukarıdan dalacaktı. Ama dağcılık refleksleri en derinlerine yerleşmişti. Parmakları sütunu yakaladı, kendini yeterince sabitledikten sonra başını çevirip arkasına baktığında kalbinin göğsünden fırlayacağını hissetti. Milano kardinali en fazla 3 metre arkasında duruyordu. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye sordu Schuster. ''Ölüyorum'' dedi Pino hissizce. ''Böyle bir şey yapamazsın, benim kilisemde değil. Onca gün varken bugün değil'' dedi kardinal. ''Zaten çok fazla kan döküldü. Oradan in genç adam hemen.'' ''Lord Kardinal, gerçekten böylesi daha iyi.'' ''Lord Kardinal mi?'' Kilisenin prensi gözlerini kıstı, gözlüklerini düzeltip yakından baktı. ''Bana tek bir kişi böyle hitap eder. Sen General Layers'in şoförüsün. Sen Pino Lella'sın. O yüzden yaşamaktansa aşağı atlamak çok daha iyi.'' Kardinal Schuster başını iki yana sallayıp Pino'ya doğru bir adım attı. ''Duomo'da saklandığı düşünülen hain ve işbirlikçi sen misin?'' Pino başını evet anlamında salladı. ''İn oradan o zaman'' dedi Schuster elini uzatarak. ''Güvendesin. Sana sığınak olacağımın garantisini veriyorum. Benim korumam altındayken kimse sana zarar veremez.'' Pino ağlamak istiyordu. ''Yaptıklarımı bilseniz böyle söylemezdiniz'' dedi. ''Rahip Rey'nin senin hakkında bana anlattıklarını biliyorum. Bu seni korumam gerektiğini bilmeme yeter. Şimdi elimi tut, beni böyle ayakta dikerek hasta ediyorsun.'' Pino aşağı bakınca Schuster'in elini ve kardinal yüzüğünü gördü ama elini tutmadı. ''Rahip Rey bunu öğrense ne yapar?'' dedi kardinal Schuster. Bunu duyunca Pino'nun içinde bir şeyler koptu. Kardinalin elini tuttu, aşağı indi ve yıkılmamaya çalışarak eğildi. Schuster elini Pino'nun titreyen omzuna koydu. ''Her şey o kadar da kötü olamaz oğlum.'' ''Daha da kötü Lord Kardinal'' dedi Pino. ''En kötüsü cehennemlik bir şey.'' ''Bırak da buna ben karar vereyim.'' dedi Schuster Pino'yu balkondan uzaklaştırırken. Pino'yu katedralin kemerli payandalarından birinin gölgesine oturttu. Pino aşağıda çalmaya devam eden müziği belli belirsiz fark ediyor, kardinalin birine yemekle su getirmesini söyleyişini belli belirsiz duyuyordu. Daha sonra Schuster Pino'nun yanına çömeldi. ''Şimdi anlat bakalım'' dedi kardinal, ''günah çıkarmanı dinleyeceğim.'' Pino Schuster'e Anna ile olan hikayesinin ana hatlarını, bombardımanın ilk günü ona sokakta nasıl rastladığını ve 14 ay sonra General Layers'in metresi aracılığıyla yollarının yeniden nasıl kesiştiğini, nasıl aşık olduklarını, nasıl evlenmeyi planladıklarını, Anna'nın bir saatten daha kısa bir süre önce atış mangasının önünde nasıl trajik bir şekilde öldüğünü anlattı. ''Onları durdurmak için hiçbir şey söylemedim.'' diye ağladı. ''Onu kurtarmak için hiçbir şey yapmadım.'' Kardinal Schuster gözlerini kapadı. ''Pino, onu gerçekten sevdiysem'' dedi. ''Ben onunla birlikte ölmeyi istemeliydim.'' ''Hayır'' dedi psikopos gözlerini açıp Pino'nun gözlerinin içine bakarak. ''Annacığının bu şekilde ölmesi bir trajedi ama sen hayatta kalma hakkına sahiptin. Herkes bu temel Tanrı'nın bahşettiği hakka sahiptir ve sen de hayatın için korkuya kapıldın.'' Pino ellerini havaya kaldırarak ağladı. ''Son iki senedir hayatım için kaç kez korkuya kapıldığımı biliyor musunuz?'' ''Bunu hayal bile edemiyorum.'' ''Her defasında içine atıldığım tehlike ne olursa olsun doğru olanı yaptığıma inandım ben. Ama ben Anna'ya yeterince inanamadım.'' Yeniden ağlamaya başladı. ''İnanç tuhaf bir yaratıktır.'' dedi Schuster. ''Yıllar yılı aynı yere yuva yapan bir doğan gibi ama sonra uçup gider ve belki de yıllarca ortadan kaybolduktan sonra her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döner.'' ''İnancımın tekrar dönüp dönmeyeceğini hiç bilmiyorum.'' ''Dönecek, zamanla. Şimdi benimle gelir misin? Karnını doyuralım, sonra da sana geceyi geçirmen için bir yer bulacağım.'' Pino bunu düşündükten sonra başını iki yana salladı. Sizinle çatıdan aşağı ineceğim Lord Kardinal. Ama galiba karanlık çöktükten sonra buradan sıvışıp eve ailemin yanına gideceğim. Schuster bir an durduktan sonra devam etti. Nasıl istersen oğlum. Tanrı seni korusun ve yanında olsun. Karanlık çöktükten sonra Pino annesiyle babasının apartmanına gizlice girdiğinde aklına hemen önceki Noel arifesi ve Anna'nın içinde radyo verici bulunan valizin güvenli yukarı çıkarılması için nöbetçi askerleri nasıl oyaladığı geldi. Kafes asansöre bindiğinde aklında içini ezip geçen başka anılar canlandı. Beşinci kattaki nöbetçilerin önünden geçerken nasıl öpüştükleri ve... Asansör durdu. Pino ayaklarını sürüyerek ilerleyip kapıyı çaldı. Greta yenge yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kapıyı açtı. ''Nihayet geldin Pino. Sen ve Mario gelmeden akşam yemeğine oturmadık. Mario'yu gördün mü?'' Pino zar zor yutkundu. ''Öldü'' dedi. ''Herkes öldü.'' Pino eve girerken yengesi şaşkınlık içinde öylece kala kaldı. Albert dayı ve Pino'nun babası sesini duyunca oturma odasındaki koltuktan kalktılar. ''Ne demek öldü?'' diye sordu Michele. Saatini almak isteyen adamın teki ona faşist diyerek Porta Venezia yakınlarındaki parkta başından vurdu dedi Pino işsizce. ''Olamaz'' dedi babası. ''Bu doğru olamaz.'' ''Gözümle gördüm baba.'' Babası kendine engel olamayıp ağlamaya başladı. ''Ah Tanrım, ben bunu annesine nasıl söylerim?'' Pino oturma odasındaki halıya bakınca Anna ile orada nasıl seviştiklerini hatırladı. Hayatı boyunca aldığı en güzel Noel hediyesi olmuştu bu. Albert dayının ardı arkası kesilmeyen sorularını duymuyordu bile. Tek istediği halıya uzanıp yasa boğulmaktı. Greta yenge Pino'nun kolunu okşadı. ''Her şey düzelecek Pino'' diye yatıştırmaya çalıştı onu. ''Neler görmüş olursan ol, ne acılar çekmiş olursan ol toparlanacaksın.'' Pino'nun gözleri doldu, başını iki yana salladı. ''Hayır, toparlanamayacağım hiçbir zaman.'' ''Ah zavallı çocuğum.'' diye sızlandı Greta usulca. ''Lütfen gelip bir şeyler ye, bize olanları anlat.'' ''Pino anlatamam.'' dedi titrek bir sesle. ''Artık düşünemiyorum bile ve aç da değilim. Sadece uyumak istiyorum.'' Sanki yeniden kışın ortasındalarmış gibi titriyordu. Michele yanına gelip Pino'ya sarıldı. ''O halde seni yatıralım. Sabah kendini daha iyi hissedeceksin.'' Pino odasına götürülürken nerede olduğunu bile farkında değildi. Yatağın kenarına oturduğunda kas katı kesilmişti. ''Kısa dalga dinlemek ister misin?'' diye sordu babası. ''Artık güvenli.'' ''Benimki Rahip R'de.'' ''Baka'nınkini getiririm.'' Pino umursamazca omuzlarını silkti. Michele önce tereddüt etti ama sonra odadan çıkıp elinde Baka'nın radyosuyla geri geldi. Radyoyu sehpaya bıraktı. ''İstediğinde dinlersin.''
''Teşekkürler baba.''
''Bana ihtiyacın olursa koridorun öteki ucundayım.'' Pino başını onaylarcasına salladı. Michele kapıyı arkasından kapadı. Pino babasının Albert dayı ve Greta yengeyle gittikçe kaybolan endişeli fısıltılar halinde konuştuğunu duyabiliyordu. Açık pencereden içeri kuzeye doğru tek bir el ateş edildiğini, insanların güldüğünü ve sokaklarda hayatlarına devam ettiğini duydu. Sanki onu neşeleriyle kışkırtıyorlar, en kötü anında onu tekmeliyorlardı. Pencereyi kapadı, ayakkabılarıyla pantolonunu çıkardı, öfke ve pişmanlıkla titreyerek ışığı kapadı. Uyumaya çalıştıysa da yalnızca Arya değil, Anna'nın ölürkenki suçlayıcı simsiyah bakışları ve ruhu uçup giderken içinden silinen aşkı da aklından bir türlü çıkmıyordu. Kısa radyoyu açıp davul zilinin hışırtısı önünde yavaşça çalan piyano solosunu duyana kadar kanallar arasında gezdi. Yumuşacık, sıcacık bir caz parçasıydı bu çalan. Pino gözlerini kapayıp kendini yaz esintisi kadar nazik ve oyuncu olan müziğe kaptırmaya çalıştı. Esintiyi hayal etmeye, onda huzuru, uykuyu ve boşluğu aramaya çalıştı. Ama o sırada eser sona erdi ve Boogie Woogie Bugle Boy çalmaya başladı. Pino aniden yattığı yerde doğruldu. Sanki şarkının her ritmi onu kışkırtıp işkence ediyordu. Kendini önceki gece Hotel Diana'da Carletto ile çalıp parti yaparken gördü. Ama o zaman hayattaydı ve ayak takımının eline geçmemişti. Eğer o an Dolly'nin evine gitmiş olsaydı. Yeniden kendini yıkılmış hisseden Pino radyoyu alıp duvara çalarak binlerce parçaya bölmek istedi. Ama aniden öyle bitkin, öyle yorgun hissetti ki radyodan parazit duyulana kadar düğmesini zar zor çevirdi. Jen'in pozisyonunda yatmaya devam etti. Gözlerini kapadı, radyonun hışırtısını ve cızırtısını dinleyerek kalbindeki kocaman yaranın uyanmadan önce kalp atışlarını durdurmaya yetmesi için dua etti. Pino'nun rüyalarında Anna hayattaydı. Anna gibi gülüyor, Anna gibi öpüyordu. Kendi parfümü kokuyor, ona sarılmasını ve gıdıklamasını istediğinde baktığı gibi yan yan cilveli bakışlar atıyordu. Ve birinin omuzundan sarstığını hissedince aniden uyandı. Pencereden içeri güneş ışığı süzülüyordu. Albert dayı ve babası yatağının yanında dikilmişti. Pino onlara yabancılarmış gibi baktı. ''Saat 10'' dedi Albert dayı. ''Neredeyse 14 saattir uyuyorsun.'' Önceki günün kabusu birden yeniden üstüne çöreklenmişti. Pino uyumayı ve Anna'nın hala hayatta olduğu rüyalarını görmeyi o kadar çok istiyordu ki neredeyse ağlamaya başlayacaktı. ''Bunun senin için çok zor olduğunu biliyorum'' dedi Michael'e, ''ama yardımına ihtiyacımız var.'' Albert dayı başıyla onayladı. ''Cimitere Monumentale'ye gidip Mario'nun cenazesini almalıyız.'' Pino yatağın içinde yuvarlanıp rüyalarında Anna'yı aramak istiyordu ama onu parkta bıraktım dedi. Cenazesinden koşarak uzaklaştım. Dün gece sen uyuduktan sonra parka gidip baktım. Mezarlığa götürüldü ve son birkaç gündür sokaklarda bulunan diğer cenazelerin arasında onu arayabileceğimi söylendi. O yüzden kalk dedi Michael. İki yerine üç kişi olursak Mario'yu daha çabuk buluruz. Bunu annesine borçluyuz.
''Beni tanırlar'' dedi Pino.
''Ben varken tanımazlar'' dedi Albert dayı. Pino bu iki adamı hiçbir şeyin durduramayacağını anlamıştı.
''Bana bir dakika verin, hemen hazırlanacağım.''
Albert dayı ile babası odadan çıkınca Pino zonklayan başına ve boğazıyla karnı arasındaki derin, ıssız bucaksız boşluğa rağmen ayağa kalktı. Beyni sürekli Anna'nın hatıralarını arayıp tarıyordu ama Pino kendine engel oldu. Onu düşünemezdi. Yoksa öylece yatıp yas tutardı. Pino temiz giysiler giydikten sonra oturma odasına gitti. ''Çıkmadan önce bir şeyler yemek ister misin?'' diye sordu babası.
''İyiyim ben'' dedi Pino sesindeki hissizliği duyup umursamadan.
''En azından biraz su iç.''
''İyiyim'' dedim diye bağırdı Pino. ''Sağır mı oldun ihtiyar?''
Michael'e geriye doğru gitti. ''Tamam Pino, ben sadece yardım etmek istedim.''
Onlara Anna'yı anlatamayacak durumda olan ve zaten anlatmak da istemeyen Pino babasına baktı.
''Biliyorum baba'' dedi. ''Özür dilerim. Haydi gidip Mario'yu bulalım.''
Sabah 11'de ve dışarıdaki sıcaklık çoktan boğucu bir seviyeye ulaşmıştı. Sokaklarda yürürlerken neredeyse yaprak kımıldamıyordu. Nadir geçen tramvaylardan birine bindikten sonra yola Albert dayının benzin bulmayı başaran bir arkadaşının arabasıyla devam ettiler. Pino yolculuğa dair pek bir şey hatırlamıyordu. Milano, İtalya ve hatta dünya onun için yerle bir olmuş parçalarına ayrılmış ve vahşileşmişti. Yara bere içindeki şehri sanki Nazilerin geri çekilmesinden sonra geri dönmeye başlayan canlı hayatın bir parçası değilmiş gibi uzaktan izliyordu. Araba onları mezarlığın bulunduğu piazzada bıraktı. Pino Cimitero Monumentale'nin sekizgen anıt şapeli olan Famiglio'ya doğru yürürken rüyası kabusa dönüyor gibi hissediyordu. Şapelin sağında ve solunda uzun iki katlı kemerli açık hava revakları yükseliyordu. Revaklardan yükselen keder çığlıklarının ardından uzaklardan duyulan tüfek sesini daha büyük bir patlayıcının derin homurtusu takip etti. Pino artık bunları umursamıyordu bile. Bombalara kucak açabilecek haldeydi. Elinden gelse bir bombaya sarılıp fitilini çekişle darma duman ederdi. Damperli kamyon kornaya bastı. Albert dayı Pino'yu yoldan çekti. Pino şaşkınlık içinde yanından geçip giden araca baktı. Araç rüzgar yönüne doğru devam ederken herhangi bir kamyondan farksızdı. Ölümün kokusu her yerdeydi. Kasa sondaki cesetler odun gibi istiflenmişti. En üstteki morarıp şişen kadın, erkek ve çocuk cesetlerinin bazılarının üstünde giysi vardı. Bazıları ise çıplaktı. Pino iki büklüm olup öğürmeye başladıktan sonra kustu. Michael'e sırtını sıvazladı.
Her şey yolunda Pino, sıcaktan oldu. Mendil ve kafur getirmek aklıma da gelmişti.
Damperli kamyonlar 180 derecelik bir dönüş yaptıktan sonra batıdaki revakları nispeten alçak kemerlerine doğru geri geri gittiler. Bir manivela yardımıyla 100 ya da daha çok ceset kasadan sert bir şekilde çakılların üstüne döküldü. Pino bu gördüğü manzara karşısında dehşete kapılmıştı. Anna da orada olabilir miydi, gömülmüş müydü? Sürücülerden birinin yüzlerce cesedin daha yolda olduğunu söylediğini duydu. Albert dayı Pino'nun kolunu çekiştirdi. Artık uzaklaş oradan dedi. Pino itaatkar bir köpek gibi dayısıyla babasının arkasından anıt şapele doğru yürüdü. Bir yakınınızı mı arıyorsunuz diye sordu kapının iç kısmında duran bir adam. Kuzenimin oğlunu arıyoruz dedi Michele. Onu faşist zannedip. Başınız sağ olsun ama kuzeninizin oğlunun neden ya da nasıl öldürüldüğüyle ilgilenmiyorum dedi adam. Ben yalnızca cesedin yakınınız olduğunu söyleyip onu almanızı istiyorum. Bu sağlık için oldukça büyük bir tehdit. Maskeniz var mı?
Mendilimiz ve kafurumuz var dedi Pino'nun babası.
İş görür.
Cesetler belli bir düzen içinde mi dedi Albert dayı.
Hangi düzenle geldilerse o şekilde ve bulduğumuz yere koyduk. Aramanız gerek. Üstünde ne vardı biliyor musunuz?
İtalyan Hava Kuvvetleri üniforması dedi Michele.
O halde onu bulursunuz. Şu merdivenleri çıkın. Alçak olan doğu revaklarından başlayıp ana galerilerdeki dik dörtgen koridorları gezin.
Adam teşekkür etmelerini beklemeden sıradaki perişan aileye sevdiklerinin cesedini nasıl bulabileceklerini anlatmaya başladı. Michele beyaz mendil uzatıp kağıt torbadaki naftalinleri çıkardı. Kafurları mendillerin ortasına koyduktan sonra uçlarını bağlayarak kese haline getirdi ve bunu dudaklarıyla burunlarına nasıl bastıracaklarını gösterdi.
''Bunu ilk dünya savaşında öğrenmiştim.'' dedi.
Pino keseyi alıp şöyle bir baktı. ''Daha alçaktaki galerileri arayacağız.'' dedi Albert dayı.
''Pino, sen buradan başla.''
Şapelin doğu tarafındaki açık yan kapıdan dışarı çıkıp kendini revakların üst katında bulduğunda aklı durmuş gibiydi. Birbirine paralel açık kemerler galeriyi yaklaşık 90 metre boyunca dolaşarak geçitlerin üçlü kesişim noktasında bulunan sekizgen kuleye ulaşıyordu. Başka bir gün olsa bu dehlizler uzun zaman önce unutulmuş Lombardiya devlet adamlarının ve soylular sınıfının üyelerinin heykelleri dışında bomboş olurdu. Şimdi ise revaklar ve gerideki galeriler Nazilerin geri çekilmesinin ardından günde hemen hemen 500 cesedin ulaştırıldığı devasa bir morga dönüşmüştü. Cesetler açık havadaki dehlizlerin her iki tarafına, ayakları duvara, yüzleri de aradaki bir metrelik yola bakacak şekilde dizilmişti. O sabah ölü galerilerini dolaşan başka Milanolular da vardı. İhtiyar kadınlar yas tutmak için dudaklarını ve burunlarını siyah dantel şallarla kapamıştı. Daha genç olan erkekler kadınların, kızların ve oğulların titreyen omuzlarına yol gösteriyordu. Et sinekleri dört bir yanda toplanmaya başlamıştı. Vızıldayarak uçuşuyorlardı. Pino sinekleri gözlerinden ve kulaklarından uzak tutmak için üstlerine tükürdü. Sinekler takım elbiseli bir erkeğe ait olan en yakındaki cesedin üstüne üşüştü. Adam şakağından vurulmuştu. Pino adama en fazla bir saniye bakmış olsa bile görüntü beynine kazını vermişti. Aynısı üstünde geceliği olan ve demir grisi saçlarında hala tek bir bigudi duran 50'lerindeki bir kadının cesedine baktığında da oldu. Birileri bir geri giderek giysilere, cinsiyetlere, yüzlere bakıp Mario'yu bulmaya çalışıyordu. Sonra bir zamanlar zengin ve güçlü faşistlerle eşleri olduğunu tahmin ettiği çıplak çiftlere bir kereden fazla bakmayarak daha hızlı hareket etmeye başladı. Şişmanlardı, yaşlılardı, tenleri solmuş ve ölümün renklerini almıştı. Koridorların sekizgen kesişim noktalarına doğru yürüdükten sonra sağa saptı. İlkinden daha uzun olan bu revak mezarlık piyazasına yukarıdan bakıyordu. Pino orada boğulmuş, lime lime edilmiş ve vurulmuş cesetler gördü. Ölüm bulanıklaşmıştı. Sayılar artık başa çıkamayacak kadar fazla olduğu için iki şeye odaklandı. Mario'yu bul, buradan çık. Kısa bir süre sonra kuzenini 6 ya da 7 faşist asker cesedinin arasında buldu. Mario'nun gözleri kapalıydı. Sinekler başındaki yaranın üstünde uçuşup duruyordu. Pino etrafına bakındı ve koridorda boş bir çarşaf buldu. Çarşafı alıp Mario'nun cesedini sardı. Artık yapması gereken tek şey Albert dayıyı ve babasını bulup oradan ayrılmaktı. Şapele doğru koşarken boğulacak gibi hissetti. Yakınlarını arayan insanların arasından nefes nefese ve kaygı içinde yürüdü. Şapelin içinden geçip merdivenlerden alçak revaklara indi. Sağ tarafındaki aile bir cesedi kefenliyordu. Soluna baktığında dayısının galeriden kendisine doğru yürüdüğünü gördü. Dudaklarıyla burnunu kafura bastırmıştı ve başını bir ileri bir geri sallıyordu. Pino dayısına doğru koştu. Mario'yu buldum. Albert dayı kafur kesesini bırakıp kan çanağına dönen acınası gözlerle baktı. Güzel, nerede? Pino cesedi nerede bulduğunu anlattı. Dayısı başını onaylarcasına salladıktan sonra elini Pino'nun ön koluna koydu. ''Dün gece neden bu kadar mutsuz olduğunu anladım.'' dedi boğuk bir sesle. ''Ve ben senin için çok üzgünüm. Çok hoş ve genç bir hanıma benziyordu.'' Pino'nun midesine sancılar girdi. Kendine Anna'nın orada olmadığını söylemeye çalışmıştı. ''Ama başka nerede olabilirdi?'' Albert dayının arkasında kalan uzun galeriye doğru baktı. ''Nerede o?'' diye sordu galeriye doğru yürümeye çalışarak. ''Hayır'' dedi Albert dayı yolu kapatarak. ''Oraya gitmiyorsun.'' ''Yolumdan çekil dayı, yoksa ben seni yolumdan çekmesini bilirim.'' Albert bakışlarını yere indirip yoldan çekildi. ''Uzaktaki dehlizde sağda, göstermemi ister misin?'' ''Hayır'' dedi Pino. 41. Ayrımın Sonu Sayfa 414.